Ayrım 16. Kristal denizaltı. Venüs'le buluşma. Bazen düşünürüm de kader bana tuhaf huylu bir arabacı gibi gözükür. Sanki sizi hangi şehre götüreceğini seyahatin başından belirlemiştir de şehre vardıktan sonra bazı dönemeçlerde dönüp adresi size sorar. Hangi semtte, hangi sokakta, hangi evde yaşayacağınızı kendiniz belirlersiniz. O dönemeçlere geldiğinizde kararınız ya da kararsızlığınız çizer yolu. Kararsız kalırsanız eğer arabacı o dönemeci geçip devam eder yoluna. Acaba hayatımızın kaç dönemecinde kendimize karar veririz, ne yana sapacağımıza ve acaba hayatımızın kaç dönemecinde kararsızlığımız yüzünden bir dönemeci kaçırırız? Ve o dönemeçlerde kararlarımızı ya da kararsızlığımızı belirleyen nedir? Geleceğimizin rotasını kararlarımız mı yoksa kararsızlıklarımız mı çizer? Birçok dönemeçte kaderimizde buradan sap diye bağırmak isterken ağzımızı bile açmadan, sesimizi çıkarmadan geçip gitmişizdir. O dönemeçte karar verebilirsek nereye gidecektik? Hiç bilemeden ve bunu hep merak ederek başka bir menzile, başka bir geleceğe, başka bir hayata doğru sessizce yolumuza devam ederiz. Nedir bizi sessiz bırakan peki? Nedir isteğimize rağmen karar vermemizi engelleyen, isteklerimizden daha güçlü nasıl bir duygu var içimizde? István Szabó'nun Isztvánszabó. Neredeyse sanata düşman olan sanatçılarla Paris'te Wagner'in bir operasını sahneye koymaya çalışan Macar bir orkestra şefiyle onun aşık olduğu Amerikalı bir sopranoya anlattığı harika bir filmi vardır. Venüs'te buluşma. Genç orkestra şefi bin türlü engebeli entrikanın kaprisinin arasında istediği gibi bir müzik çalabilmek için kıvranırken dünyanın en güzel seslerinden birine sahip olan zeki, güzel, şımarık ve gençliğini ardında bıraktığından kaygılı sopranoya aşık olur. Soprano da bu çocuksu yetenekli ve çaresiz şefe tutulur. Macar şef evlidir. Güzel soprano ise artık efsane olmuş çok ünlü bir başka Macar şefle bir zamanlar bir aşk yaşamıştır. Genç şef sevdiği kadın, karısı ve hayran olduğu eski şefin korkutucu efsanesi arasında sıkışır. Bir yandan da orkestradaki çeşitli sorunların üstesinden gelmeye uğraşır. Bütün bunlara rağmen birbirlerine aşıklarından söz etmeyi ve birlikte olmayı başarırlar. Harika sevişirler. Kadınların seviştikten sonra bu bir mucize dedikleri o olağanüstü sevişmelerdendir. Bir seferinde prova yapılırken gene orkestra ile şefin arasında sorun çıkar. Şef provayı izleyen sopranonun yanına gelir. Bunları azdıramıyorum der. Ne yapacağım? Azdırırsın der soprano. Beni azdırdığına göre onları da azdırırsın. Bu tek bir cümle bile şefe ihtiyacı olan gücü vermeye yeter. Ama hayat her zaman bu kadar güzel değildir şef için. Soprano'ya aşık olduğunu anlayan karısı onu evden kovar. Soprano şefin evliliğini bozmak istemediğinden telefonlarına cevap vermez. Bütün bu karmaşaya rağmen yeniden bir araya gelirler. Soprano şefe hiç kimseye böyle aşık olmadım der. Şef de olağanüstü güzellikteki sesi olan bu huysuz kadına aşıktır ve o dönemeç gelir. Bir sevişmeden sonra yatağın üstünde çılçıplak birbirine sarılmış vaziyette kucak kucağa yatarken soprano Paris'ten sonra ne yapacağımızı düşünüyorum der gülümseyerek. Gelecekle ilgili bir söz bekler şeften. Şef sözünü çıkarmadan bakar kadının yüzüne. Tek kelime etmez. Hayatının belki de en önemli dönemişlerinden birinde kadere buradan sap diye bağırmak isterken sessizce durur. Soprano anlar. Şef kadere buradan sap diyememiştir. Operanın ve hayatının Venüs'üyle buluşamayacaktır. Aşkına ve isteğine rağmen karar verecek cesareti gösterememiş, hayatını bir başka geleceğe döndürememiştir. Kim bilir belki karısının çok üzüleceğini düşünmek, belki sopranonun kendisinden bakacağından çekinmek, belki eski ve ünlü şefin hayali altında ezileceğini sanmak, belki de sopranonun kaprislerinin kendi geleceğine boğacağından korkmak. Nedeni ne olursa olsun şef kararını verememiştir. Henüz var olmayan gelecekle ilgili korkular vardır. O anı ve o andaki olağanüstü isteği hayata çevirmeye engel olmuştur. Kararsız kalmış kader yoluna devam etmiştir. Peki gelecek nasıl olur da anı öylesine önemsiz ve güçsüz kılabilir? Neden insan elindeki anı yaşamak yerine geleceğiyle ilgili hesaplara takılıp kararsız ve sessiz kalır bir dönemeçte? Gelecek belirsiz ve karanlık olduğu için mi aydınlık ve belirgin olan anı böylesine yenilgiye uğratır? Bilinmeyenden korktuğumuz, duyduğumuz korku bilinenin aydınlığı içinde duran istekten kuvvetli midir? Belirsiz olan belirli olandan güçlü müdür hep? O yüzden mi en önemli dönemeçlerde bazen böyle kararsız ve sessiz kalır da çok sapmak istediğimiz yollara özlemle bakarak dümdüz devam ederiz. Hayatımızın en önemli zaman parçası henüz görmemiş olan ve gelecek denilen zaman parçası mıdır? Böyle zamanlarda kaderimizi belirleyen dünyada bugün değil de yarın mıdır? Yarın bu korkunç gücünü bilinmez olmasına mı borçludur? Eğer geleceğin belirsiz karanlığına saklanan korku bugünün apaçık istediğini yineden bir sessizliğe mahkum eder. Şef o sessizlik anında bile o güzel sopranoyu hayatı boyunca seveceğini ve özleyebileceğini bilir ve o kadın olmadan geçecek olan hayatının solgunlaşacağını kesin bir şekilde hisseder. Yaşadığı acıyı sessizliğiyle kabullenir. Gelecekten korktuğu için geleceği istediği gibi yaşayamaz. Karar veremediği için hayatının yolunu kararsızlığa çizer. Hayatlarımızı kararlarımız mı, kararsızlıklarımız mı belirler? Anla isteklerini geleceğin endişelerine kurban edenler mi daha mutlu yaşar? Yoksa geleceğin acılarını kabul edecek kadar güçlü bir şekilde anın isteğine sarılanlar mı? Kaç dönemeçten Venüs'te buluşamadan geçtik acaba? Ve acaba kaçımız gelecek korkusu yüzünden geleceğimizi kaybettik?